Sayfa 405. Amerika'dan bakmak 2. Proje demokrasi içinde uluslararası din hürriyeti senaryosu. ABD dünya dinlerinin babasıdır. İlginç olan şey, bazı batılı aydınların biz Müslümanların zamanda geriye gitmemiz, köklerimize inmemiz ve gelenekleri elden bırakmamamız gerektiğini düşünmeleri ve bizim genç insanlarımızın da bu ithal kaynağa dönüş fikrinden oldukça etkilenmeleridir. Niçin Batı kendi kaynaklarına, bu kaynaklar her neyseler, dönmüyor? Amir Tahen. Dipnot. Sanılanın tersine Müslümanların eski kurallara uygun yaşamaları önerisi radikal İslamcılar tarafından değil, Batı tarafından önerilmeye başlanmıştır. İran yönetiminin öldürme tehditlerine karşın savaşımını sürdüren ve fakat bu yolda Batı yalakalığına soyunmamış olan İranlı araştırmacı gazeteci Tamir Taheri, Kayhan Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni, 1990 yılında İstanbul Konferansı'nda bu konuyu sorgulamıştı. Amir Taheri, Kadın Hakları ve İran Deneyimi. Ayrıca Amir Taheri'nin Holy Terror adlı kitabı Türkçe'ye çevrilmiş ve iki bölümü dışında Kutsal Terörün İç Yüzü Hizbullah yayınlanmıştır. Bakınız kaynakça. Olaylardan bir sonuç çıkarmak gerekirse, ilk anda dünyada yerleştirilmek istenen yeni düzenin demokratik bir düzen olacağı sonucuna varılabilir. Bu düzen içinde dünyanın tüm ülkelerinde devletler merkezi otoritelerini yitireceklerdir. Olabildiğince etnik ayrıma uğramış, küçük eyaletlere ayrılmış ülkelerde tarihsel partiler eriyecek, vakıflardan, düşünce topluluklarından, ticaret odalarından, insan hakları denetim örgütlerinden oluşan bir siyasal yapı oluşacaktır. Bu oluşumlar doğrudan doğruya ABD'nin siyasal partilerine bağlı enstitülere, konseylere, ABD şirket vakıflarına bağlanacaktır. Ülkelerdeki eğitim kurumları da vakıflaşacak ve ABD akademik dünyasıyla organik bağlar kuracaktır. Merkezi otoritesini yitirmiş, salt denetleyici kurullara dönüşmüş devlet örgütlerinin yanı sıra ordular da ulusallığını yitirmiş devletlerin savunma gücü olmaktan çıkacak ve ortak güvenlik güçlerine katılacaklardır. Herhangi bir bölgesel başkaldırıya, bu bağımsızlık uğruna bir başkaldırı da olabilir, karşı anında silahlı müdahalede bulunularak öncelikle uzaydan denetlenen, yeryüzünde ve uzayda konuşlandırılmış kıtalar arası füzelerle noktasal olarak vurulmasından sonra ulusal kimliğini yitirmiş paralı askerlerden oluşan ortak güvenlik güçlerince yapılacaktır. Bu eylem yönlendirilmiş kitlelerce de içeriden desteklenecektir. Bu son derece ileri projeye engel olabilecek en önemli kurumlardan biri de dinsel kurumlardır. Dünya egemenliğinin kurulmasında engel oluşturacak dinsel çatışmaların önlenmesi için dinler arası diyalogun geliştirilmesiyle birlikte kurumsal yapının da oluşturulması gerekir. En yaygın ve güçlü dinsel kurumlardan başlayarak tüm dinlere bir yeni merkezi eş güdüm gereklidir. Eş güdümün merkezi elbette Washington'da bulunacaktır. Öncelikle Amerikalılardan oluşturulan bu kurumsal yapı, IRFC, International Religious Freedom Committee, Uluslararası Din Hürriyeti Komitesidir. Bu komitede belli başlı dinlerin ve mezheplerin temsilcileri bulunmaktadır. Büyük dinlerin altında bulunan mezhep, tarikat oluşumlarının da bir araya gelebileceği, demokratik görünümlü bir ortamda kararlar alabilecekleri kurum ise Dindarlar Parlamentosudur. Uluslararası komite her yıl ülkeler aleyhinde hazırlanan din hürriyeti raporlarını görüşmeye başlamıştır. Komite din hürriyetini engelleyen ülkelere yaptırım uygulanmasını önerebilmektedir. Parlamento ise değişik ülkelerde toplanmaktadır. Parlamentonun güçlendirilmesi için dinler arası diyalog Uluslararası Kongresi 2000 yılında Washington'da Birleşmiş Milletler çatısı altında gerçekleştirilmiştir. Son derece düşsel görülen bu gelişmeleri biraz daha yakından incelersek gerçeğe yaklaşabiliriz. Uluslararası din hürriyeti senaryosunun geçmişi, soğuk savaş yıllarında komünizme karşı oluşturulan, ortak savaşım alanında birbirine ilişkilendirilen dinsel örgütlere bağlı kurumsal yapılanmalara dayanmaktadır. Son 20 yılda bu yapılanma sosyalist sistemin çökmesiyle birlikte daha yeni ve daha gelişmiş bir evreye yükseltilmiştir. Bundan sonraki bölümlerde yakın geçmişin olayları içinde gezinirken, kimi kez Amerika'dan, kimi kez de Ankara'dan bakarak bu senaryoyu çözmeye çalışacağız. Konuları ele aldıkça ve olayları izledikçe Türkiye'deki gelişmelerin bir rastlantı, sıradan bir irtica hareketi olmadığı görülecektir. İçinde yaşadığımız bu olayları anımsadığımızda bizimki gibi ülkelerde birbirine benzer olayların sonuçlarını düşünerek değerlendirme yapılınca gelişmelerin sistem ya da rejim bozukluğuna dayandığı savının gerçeği yansıtmadığı da anlaşılacaktır. Ayrıca olaylarda şu ya da bu yönden ABD'nin ve Batı Avrupa'nın etkisi de sırıtacaktır. Hele son 20 yılın olaylarında Project Demokrasi Örümcek Ağı'nın derinliklerinde ilginç uygulamalarla karşılaşılacaktır. Din hürriyeti senaryosunun yasallaştırılması. Amerikalı iş adamı misyoner Al Dobra yabancı ülkede uyguladığı yöntemi şu sözlerle anlatıyordu. Amacım bir Müslümanı dininden döndürmek değil. Hedefim olan attığım tohum önce çürüyecek, sonra çatlayacak ve fidan büyüyecek. O kişiler giderek dinlerini sorgulamaya başlayacaklar. Dipnot Mother Jones, May, June 2002, sayfa 46. Bu sözler Batı'nın ve özellikle ABD'nin yüzlerce yıllık saldırısının bir özeti gibi. ABD'nin 50 yıl süren demokrasi ve hürriyet patronluğu her nedense kendine muhalif politikaları demokrasi kapsamı dışında bırakıyordu. Çok partili politik sisteme sahip ülkelerde bile seçimle gelmiş yönetimlerin güç kullanılarak ve kan dökülerek devrilmeye engel olmak bir yana yıkım işini el altından destekliyordu. Bunu kimi ülkelerde demokrasi ve hürriyet davasına dayanarak ya da dinci örgütlere arka çıkarak yapıyorlardı. Dipnot, 4 Temmuz 1948 tarihli ve 5353 sayılı yasaya göre AİD yardımının amacı Birleşik Amerika'daki hür müesseseleri yaşatmanın ancak bütün dünyaya şamil bir hürriyet davası içinde mümkün olabileceği inancı ile az gelişmiş memleketler halklarına kendi kaynaklarını geliştirmek, hayat standartlarını iyileştirmek ve sorumluluklarını anlamış idareler kurmalarını sağlamak üzere sağlam plan ve programlara dayanan iktisadi kalkınma için kendi kaynaklarını harekete geçirme çabalarına, sosyal iktisadi alanlarda ABD'nin öteki görevli teşkilatı arasında yardımda bulunmaktır. Bu ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini çekinmeden açıklayan sözlerin yer aldığı yasa TC meclisinde kabul edilmiş ve uygulanmıştır. Görülüyor ki ABD gerçekte bu denli açık oynuyor. TC Devlet Teşkilatı Rehberi Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü yayını 1978 sayfa 872. 1990'dan sonra ülkeleri komünizm tehdidiyle korkutarak onlar üstünde siyasal egemenlik kurmak olanaksızlaştı. 1980'lerin başlarında Demokrasi Projesi adıyla başlatılan örgütlenme ve açık müdahale programı sosyalist bloğun yıkılması üzerine yeni bir araçla donatıldı. Din hürriyeti. Kasım 1996'da ABD'nin devlet sekreteri Warren Christopher, din ve inanç hürriyetini yaygınlaştırmanın Birleşik Devletler'in çıkarlarının arttırılmasını sağlayacağı gerekçesiyle ACRFA, Advisory Committee on Religious Freedom Abroad, dış ülkelerde din hürriyeti danışma komitesini oluşturdu. Daha sonra devlet sekreterliği görevine getirilen Madeleine Albright, Şubat 1997'de komiteyi açıkladı. Ve dünyanın temel dinlerinin geleneklerini temsil eden önderler ve hocalardan oluşan komitenin görevi, dış ülkelerde din hürriyetinin geliştirilmesi, korunması ve tanıtılması, öğretilmesi, bu konularda devlet sekreterine önerilerde bulunması olarak belirtti. ABD Başkanı Danışma Komitesi'ne şu kişileri atadı. Protestanlar Ulusal Birliği'nden Don Argue, Hristiyan Kiliseleri Ulusal Konseyi'nden Joan Brown Campbell, Harvard Üniversitesi'nden Diana L. Eck, Amerika Bahayileri Müşavirler Kıtasal Yönetim Kurulu'ndan Wilma M. Ellis, Öğretim ve Liderlik için Ulusal Musevi Merkezi'nden Haham Irving Greenberg, 1. Baptist Kilisesi Papazı James B. Henry, Afrikalı Metodistler Piskoposluğu Kilisesi Piskoposu Frederick Calhoun James, Amerika Rum Ortodoks Bölgesi'ni temsilen Antonius Kieropoulos, Amerika Ortodoks Kilisesi'ni temsilen Leonid Kishovsky, Monumental Baptist Kilisesi'nden Samuel Billy Kiles, Emory Üniversitesi'nden Deborah E. Lipstadt, USIP'ten David Little, Newark Başpiskoposu Theodore McCarrick, Son Gün Havarileri İsa Kilisesi'nden Russell Marion Nelson, New Mexico Las Cruz Piskoposu Ricardo Ramirez, CFR'den Barnett Richard Rubin, Freedom House'un Puebla Projesi elemanlarından Nina Shea, Indiana Üniversitesi'nden Elliot Sperling, Müslüman Kadınlar Ligi Başkanı Layla Almarayati ve Müslüman Amerikalılar Topluluğu Başkanı İmam Wallace Dean Muhammed veya Wallace Delaney Eliyah. Başkan İstanbul'dan dini liderle görüşüyor. Adı uluslararası ama kendisi bir Amerikan yasası olması gereken uluslararası din hürriyeti yasası çalışmaları sürdürülürken, din inanç koruyuculuğuna soyunan ABD Başkanı William Jefferson Clinton, Hristiyan, Musevi, Müslüman, Bahai, Budist, Hindu temsilcilerle görüşmeler yaptı. ABD'deki cemaat temsilcileriyle yetinmeyen federal devlet başkanı, Papa ile görüştükten sonra İstanbul Fener Rum Ortodoks Kilisesi Patriği, Arhandoni Dimitri Bartolomeos ile görüşerek kurumsallaşmanın derin temellerini attı. Dipnot, Fener Rum Ortodoks Kilisesi İstanbul Patriği, raporda Dünya Patriği olarak Ecumenical Patriarch Bartolomeov açıklamasıyla yer aldı. Final Report of the Advisory Committee on Religious Freedom Abroad to the Secretary of State and to the President of the United States, released by the Bureau for Democracy, Human Rights and Labor, U.S. Department of State, May 17, 1999. Bartolomeov sonraki yıllarda ABD'nin din hürriyeti yasasından yararlanacağını biliyordu. Dipnot, 6 Mart 2001'de George Walker Bush Jr. ile görüşmek için ABD'ye giden patriği, Fethullah Gülen'in onursal başkanı bulunduğu TGV Başkan Yardımcısı Cemal Uşaklı da uğurlamıştı. Patrick Bush'tan heybeli, onlar halk ediyor, manastırının açılması için Türkiye ile ilgilenmesini de istemişti. Bartolomeos Ruhban Okulu için Bush'tan yardım istedi. Patriğe Fethullah karşılaması, Aydınlık 17 Mart 2002 sayı 765. Patrick bu girişimlerine başarılı olmuştur. ABD Büyükelçisi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne başvurmuş ve Heybeliada'daki manastırın açılmasını doğrudan istemiştir. Turkey International Religious Freedom Report sayfa 6. 3 yıl içinde önemli adımlar atıldı ve Fener Rum Patrikhanesi Dünya Ortodoksluğu'nun merkezi olma ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin etkisini ortadan kaldırma yönünde Amerikan Ortodokslarının ve TC hükümetinin de desteğini aldı. Çalışmalarını bir yıl sürdüren danışma komitesince 23 Ocak 1998'de din ve inanç hürriyetinin yayılmasının ABD dış politikasında birincil önceliğe sahip olmasını, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde bir uluslararası din hürriyeti bürosu kurulmasını sağlayacak yasa taslağı hazırlandı. Dipnot, Final Report of the Advisory Committee. Komite yasa taslağı gerekçelerinde uluslararası din yönetiminin gerekçelerini, örgütlenme biçimini, kullanılacak araçları belirliyordu. Bir dizi gerekçeden ikisi din hürriyeti misyonunu ABD'nin yüklenmesinin gereğini şöyle özetliyordu. Din hürriyetinin yaygınlaştırılması ve bu hürriyetin baskı altına alınmasına karşı çıkma görevi temel Amerikan değerlerini içerir ve Birleşik Devletler'in uygun, önemli ve gerekli bir dış politika hedefidir. Birleşik Devletler evrensel insan haklarına bağlı bir dünya lideri olarak ve değişik dinsel nüfusa sahip bir ülke olduğundan bütün dinlerin halklarından sorumludur. Amerika Birleşik Devletleri'ni tüm dünyanın din işlerinde yetkili kılan komite bu işlerin temelini de belirledi. Din hürriyetini geliştirmenin uygun araçları bir yandan delil toplamayı ve rapor düzenlemeyi, öte yandan da etkin politik önlemlerin alınmasını kapsar. Politik önlem teşvikleri ve caydırıcı yaptırımları içermeliydi. Amerika ile düzenli siyasi ticari ilişkilerde öncelikler elde edilmesi, yardım ve destek görülmesi gibi teşvikler 1940'ların sonundan bu yana zaten uygulanmaktaydı. Yaptırım ise ABD'nin politik egemenlik kurma girişimlerinde uyguladığı bilinen türdendi. Kapalı ya da açık olarak kınama, ticari, siyasi önceliklerden mahrum etme ve caydırıcı ya da zorlayıcı önlemler. Komite her nedenli sert önlemlerden yana görünmüyorsa da ABD yönetimine açıktan silahlı müdahaleler için bir olanak da sağlamaktan geri kalmıyordu. Bu olanak her yöne çekilebilecek öznel gerekçelerle müdahaleyi de güvence altına almalıydı ki egemenlik eylemleri kolaylaşsın. Komite bu olanağı şöyle belirtiyordu. Ambargo ve benzeri önlemler önerilemez. Ancak süre giden derin de adaletsizliklere karşı ve yalnızca masum sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması koşuluyla ambargo uygulanabilir. Yabancı ülkelerde adaletin sağlanıp sağlanmadığına karar verme yetkisinin bir devletin bir resmi bürosuna kararlaştırılmasına dayandırılmasının olanaksız olması gerekirken, özellikle son 10 yılın uygulamalarında Birleşmiş Milletler kararına bile gerek duyulmadan yapılanlar düşünülürse, olsa olsa bir çete hukukundan söz edilebilir. ABD dış ülkelerdeki misyonlarını bulundukları ülkelerle ilgili insan hakları raporlarının yanı sıra din hürriyeti raporu hazırlamakla görevlendirdi. 1998 yılında da Amerikan Kongresi'nden Devlet Sekreterliği, Dışişlerine bağlı, Uluslararası Din Hürriyeti IRF Bürosu ve Uluslararası Din Hürriyeti Danışma Komitesi IRFAÇ kurulması ile ilgili bir karar çıkartıldı. Yeni kurumlaşmanın gerekçesi olarak ABD'nin kuruluşunun temelinde dinsel kurumların bulunduğunu ve Birleşik Devletler'in dünyada din hürriyetini gözeterek yaptırımlarda bulunma hakkı bulunduğu belirtildi. Büronun başına Vietnam'da görev yapmış deniz pilot yüzbaşı Robert Sapple büyükelçi olarak atandı. Dipnot, White House Announcement on Ray Sapple Nomination 01.07.99. Sapple askerlikten sonra Protestan Kiliseler Birliği'nin yardım örgütü olan World Relief, WR'ın uzun yıllar başkanlığını yapmıştı. Bu yardım kuruluşunun dünyanın çeşitli ülkelerinde 47 şubesi bulunmaktadır. Örgüt asıl ödünü Güney Amerika'da CIA işbirliğiyle yapmıştı. Mezhepler Komitesi. Danışma Komitesi'nin başkanlığında Musevileri temsilen Religious Action Center of Reform Judaism, Musevilik Reformu Dinsel Eylem Merkezi Başkanı Haham David Saperstein getirildi. Başkan yardımcılığını George Washington Üniversitesi Hukuk Merkezi Dekanı Michael K. Young üstlendi. Etik ve Halk Politika Merkezi Başkanı Elliot Abrams, Bulgaristan'da bazı partileri destekleyerek demokrasiye önemli katkılarda bulunmuş olan AEI, Amerikan Girişimciler Enstitüsü Başkan Yardımcısı John R. Bolton, Birleşik Devletler Bahai Milli Ruhani Cemaati Dış İlişkiler Sekreteri Firuz Kazemzade, Newark Piskoposu Theodore McCarrick, CIA'nın propaganda aygıtı Freedom House'un din hürriyeti merkezi yöneticisi Nina Shea, Washington Yüksek Mahkemesi yargıcı Charles Z. Smith ve MWL, Muslim Women's League, Müslüman Kadınlar Ligi eski başkanı Leyla El Marayati üyeliklere atandı. Dipnot, President Clinton names three to the U.S. Commission on International Religious Freedom, Muslim Women's League, May 1999. Elliot Abrams, Nikaragua-İran kontra operasyonda ve birkaç yıl süren Venezuela Project Demokrasi ön uygulaması sonucunda 2002 baharında seçilmiş devlet başkanına karşı askerlerin de karıştığı darbe operasyonunda hep yönetici konumda bulunmuştur. Elliot Abrams, Türkiye 1984, Panama 1985, Nikaragua 1986, Honduras 1986 uygulamalarında görev almıştır. İran kontra operasyonunu yöneten üçlü eş güdümcüden biri olan Reagan'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Abrams, gladyatör olarak ün salmıştır. Onun işi özellikle Orta Amerika'daki ABD bağlısı diktatörleri desteklemek olmuştur. ABD tarafından eğitilen ölüm taburları El Salvador'da sivil halkı silahsız köylü kitlelerini işkenceden geçirmiş, ırza saldırmış ve toplu kıyım gerçekleştirmişlerdi. Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu yalnızca El Salvador iç savaşında 22 bin olay arasında ABD tarafından desteklenen diktatörün adamlarının yarattığı olayların oranını %85 olarak saptamıştır. ABD yanlısı katliamcıların silah masrafları büyük oranda kokain ticaretiyle karşılanmıştır. Abrams, ABD Soruşturma Komisyonu ve CIA müfettişlerinin raporlarıyla ortaya çıkan ve doğrudan Reagan'ın onayını içeren bu kirli işlerle ilgili soruşturmada yalan ifade verdiğinden hapse girmek üzereyken George Bush tarafından bağışlanarak hapis yatmaktan kurtarılmıştı. Cumhuriyetçilerin en önemli adamı Elliot Abrams, Demokratların Başkanı Clinton tarafından Din Hürriyeti Komitesi'ne atanmıştı. 2001 yılında George Walker Bush Jr. başkan olunca Abrams Milli Güvenlik Komitesi'nin Demokrasi, İnsan Hakları ve Uluslararası Operasyonlar bölümünün başına getirilmiştir. Abrams'ın ilk işi özgün deneyimlerinden yararlanarak Venezuela'da askeri darbe örgütlemek oldu. Dipnot David Cohn, Our Gang in Venezuela, The Nation, August 5, 2002. Elliot Abrams, oğul Bush Jr. başkan olunca NSC'de görev almakta gecikmedi. Irak'ın işgali ve İsrail'in Filistin'i yıkma girişimlerinin de destekçisi oldu. Amerikan Jewish Komitenin yayın organı Commentary'nin baş editörlerinden Norman Podhoretz'in damadı olan Elliot Abrams, Paul Wolfowitz, Richard Pearl ve Douglas Faith ve David Wurmser ile birlikte İsrail Likud Partisi'nin başta gelen destekçisi ve savaş teorisyenleri olarak anıldılar. Dipnot, Patrick J. Buchanan, Who's Born, The American Conservative, March 24, 2003. Dünyanın dininden sorumlu komite başkanı Haham David Saperstein ise, İsrail destekçisi Yahudilerin en önemli örgütü ADL, Anti-Defamation League of B'nai B'rith ve Ayıp Aç yöneticilerindendir. Reagan demokratlarını barındıran AEI, American Enterprise Institute, başkan yardımcısı John R. Bolton ise 1990'da Bulgaristan iç siyasetinin yönlendirilmesinde görev almıştır. Al-Marayati Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Komitenin en dikkat çekici bir başka üyesi ise Leyla Al-Marayati idi. Marayati, ABD'yi Pekin ve Varşova Dünya Kadınları toplantılarında temsil eden delegelerden biriydi. Leyla El Marayati bu toplantılarda Türkiye'yi dindarlara baskı uygulamakla, barbarlıkla suçlamış, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği İnsani Boyutlar Konferansı'nda Recep Tayyip Erdoğan'ı savunmuş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Müslüman subayları ordudan attığını ileri sürmüştü. Merve Kavakçı olayında Türkiye'yi kaba bir dille suçlamaktan geri kalmayan Leyla El Marayati, kadınları Türkiye'yi protesto etmeye çağırmıştı. Dipnot, Leyla El Marayati, Mockery of Democracy in Turkey, The Religious News Service için 24 Mayıs 1999'da yazılan Muslim Women's League. Marayati, Sum, Sisters United for Merve, yani Merve için Birleşmiş Kız Kardeşler Örgütü'nü kurmuş, AKEV, yani White House önünde gösteriler düzenlemiş, direniş çağrısına bulunmuş ve Batı dünyasını Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışmıştı. Leyla El Marayati'nin eşi Salam Al Marayati, Müslüman Halk İlişkileri Konseyi ve Güney Kaliforniya İslam Merkezi yöneticisidir. Hizbullah'ı destekleyen çıkışlarıyla ünlüdür. 1998 yılında ABD başkanınca karşı terör komitesine üye olarak atanmasının hemen ardından başlayan tepkiler üzerine komiteden çıkartılmasıyla adından çok söz ettirmişti. Dipnot Salam Al Marayati and the National Commission on Terrorism. William J. Clinton tarafından Büyükelçi sanı verilen Robert Sapple yönetimindeki Din Hürriyeti Bürosu hızla çalışmaya başladı. ABD Dışişleri Sekreter Yardımcılarına Harold Hongju Koh'un Temmuz 1999'da Türkiye ziyaretinde belirttiği gibi, din hürriyeti sorunlarını yerinde teftişle yükümlü olan Sapple, Kasım 1999'a Türkiye'ye geldi ve Başbakan Yardımcısı tarafından kabul edildi. 1999 Ülkeler Din Hürriyeti raporları 9 Eylül 1999'da ABD Senatosu'na sunuldu. Raporlarda ABD'nin kendisi dışında tüm ülkelerde yapmış olduğu gibi ülkelerin nesnel koşulları hiçe sayılarak ülkelerin iç işlerine şu ya da bu şekilde müdahale etmenin sözde gerekçeleri de yaratılmaya başlanıyordu. Kendi ülkelerinin iç düzenine muhalif olan gruplar ABD gibi bir kurtarıcı bulmuş olmaktan mutlu olduklarından yaşadıkları ülkelerini Amerikan misyonerlerine ihbar etme fırsatını kaçırmamalarının yanında dünya egemeni olarak gördükleri ABD devlet aygıtı tarafından desteklenmekten de son derece hoşnut kaldılar. Amerika'da yerleşik İslam dernekleri de bu fırsatı kaçırmadılar. Hamas sempatizanı olarak bilinen ve direktörlüğünü eski IAP, Islamic Association for Palestine elemanlarından Nihat Avad'ın üstlendiği CAIR, Council on American Islam Relations, Amerika-İslam İlişkileri Konseyi'nin başını çektiği diğer Amerikan Müslüman örgütlerinin temsilcileri, büroyla yaptığı aylık toplantılarda ve Dışişleri Sekreteri Madeleine Albright'la yaptıkları toplu görüşmelerde, Türkiye'de dindarlara baskı yapıldığını, Merve Kavakçı olayını örnek göstererek belirtmekle yetinmeyip, ABD'nin Türkiye'ye baskı yapmasını, hatta ekonomik yaptırımlar uygulamasını istemekten geri durmamışlardır. Bu girişimlerin ilk sonuçları Din Hürriyeti Türkiye raporunda görüldü ve Şubat 2000'de ABD Senatosu'na sunulan 1999 Türkiye İnsan Hakları raporunda somutlaştı. İnsan Hakları raporunda Merve Kavakçı'nın izinsiz olarak başka bir ülkenin vatandaşı olmakla suçlanıp TC vatandaşlığından çıkarıldığı belirtildi. Birleşik Devletler'in resmi belgesinde ne ilginçtir ki bu başka devletin ABD olduğu yazılmamıştı. Aynı raporda Malatya'daki gösterilere yer verilerek göstericilerin sayısının 10 bini bulduğu belirtilerek dindarların gerçekten baskı altına tutulduğu ve sayılarının da az olmadığı izlenimi veriliyor ve olayların çatışmaya dönüştüğü de vurgulanarak devletin baskısının derecesi gösteriliyordu. Aynı raporda Recep Tayyip Erdoğan'ın şiir okuduğu için hapse atılan İstanbul'un ünlü belediye başkanı olarak tanıtılması, resmi bir belgede iç siyasete taraf olunduğunu göstermesi bakımından ilginçti. Dipnot, RTE Kasım 2002'de dünyanın en büyük devletinin resmi raporlarında kendisine böylesine önem verilmiş olmasını görmediğinden olsa gerek, Leyla Zana'yı soran Avrupalı yöneticilere, ben bir şiir yüzünden hapis yattığımda benimle ilgilenen olmamıştı diye açıklamalarda bulundu. Din Hürriyeti Bürosu'nun etkisinin raporda en ilginç yansımalarından biri de Fethullah Gülen'den ılımlı İslami lider olarak söz edilmesi ve bu lidere karşı bir kampanya başlatıldığının belirtilmesiydi. Türkiye'de Hristiyanlık propagandasının polisçe engellendiği, kiliselere baskı yapıldığı gibi konular ise hazırlanmakta olan kargaşa zemininin ipuçlarını vermektedir. ABD'ye göre bazı ülkelerde özellikle Türkiye'de dinsel egemenlik peşinde koşmak, o ülkenin egemeni olan devleti yıkma etkinliklerinde bulunarak egemen devletin sınırlarını, bölgesel din devleti, Osmanlı tipi yeni devlet örtüsü altında yıkmaya kalkışmak, din hürriyeti ve dahi insan hakları kapsamında değerlendirilmektedir. ABD bunu yapmakla yükümlüdür çünkü çıkarları bunu emretmektedir. Oysa ABD'yi ne mahallenin cinsi ve cibilliyeti ne de satılacak salyangozun miktarı pek ilgilendirmiyor. Bu nedenle din hürriyeti raporunun etkisi olmayacağı gibi bir düşe kapılmak yersizdir. Üç tipik örnek işin ciddiyetini göstermesi bakımından ilginç olacaktır. Siyasiler senaryoyu Türkiye'den gizliyorlar. Haziran 2002'de toplanan Birleşik Devletler Uluslararası Din Hürriyeti Komitesi'nin Rusya, Çin ve Sudan'ı değerlendirmeye almış ve bu ülkelere yaptırım uygulanmasını istemişti. ABD yönetimi Çin'e yaptırım uygulanmasını reddetmiş ve Amerikan Kongresi de bu isteğe uyarak Çin'e normal ticari statüsü tanınmasını onaylamıştı. ABD yönetimi Çin'in cezalandırılmasına karşı çıkarken Sudan'a ambargo uygulanmasını onaylıyordu. Bu sonuçlardan mutlu olmayan Amerika'da yerleşik Müslüman örgütleri bir bildiri yayınladılar ve Sudan'daki durumun din hürriyeti sorunu olmadığını, sorunların ayrılıkçı güçlerin ABD yönetimince desteklenmesinden ve ayrılıkçı iç savaşın sürdürülmesinden kaynaklandığını, bu yüzden Sudan'a ambargo uygulanmaması gerektiğini ileri sürdüler. Aynı örgütler ABD yönetimiyle ters düşmemek için komisyon raporuna karşın Çin'e yaptırım uygulanmamasından söz etmezken, Türkiye hakkında düzenlenmiş olan din hürriyeti 1999 Türkiye raporunun değerlendirilmeye alınmasını ve yaptırım uygulanmasını istediler. Bu örgütlerin arasında yer alan AMC, American Muslim Council, Amerikan Müslüman Konseyi, MPAC, Muslim Public Affairs Council, Müslüman Halk İşleri Konseyi ve CAIR'da bulunuyordu. AMC Fazilet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan'ın 1999 sonbahar gezisinin ardından 2000 baharında yaptığı Amerika gezisinde ev sahipliği görevini üstlenerek onun konferanslarını düzenlemişti. Dipnot, FP kendini ABD'ye anlatacak Hürriyet 25 Ekim 1999. CAIR ise Türkiye'ye karşı oluşturulan kampanyanın başını çekmiş ve özellikle Merve Kavakçı olayında diğer örgütlerle birlikte ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Corbel Albright ile toplantılara katılmış, ABD'nin Türkiye üstündeki gücünü kullanmasını ve baskı uygulamasını istemişti. Amerika'da yerleşik örgütler Din Hürriyeti Komisyonu'nun Sudan ile ilgili baskı kararlarına karşı çıkarlarken onların Türkiye'deki İslamcı dostları sessiz kaldılar. Amerikan tipi laiklik isteyen bu çevrelerin suskunluğunun vefa duygularıyla bir ilgisi olup olmadığı bilinmez. Ama yakın geçmişte olup bitenler bu durumu bir parça aydınlatabilir.